Ayrım 17. Yüzyıllık Yalnızlık. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 151. Hemen hemen 20 yıl süren savaş boyunca Albay Aureliano Buendía pek çok kez eve dönmüştü. Ne var ki her sefer Palas Pandras acele ve önemli iki iş arasında gelir, yanındaki askerler nereye gitse peşini bırakmazlar ve Aureliano'nun çevresinde Ursula'nın bile dikkatini çeken bir efsane halesi olurdu. Bütün bunlar sonunda Aureliano'yu bir yabancı durumuna düşürmüştü. Macondo'ya son gelişinde üç kapatması için bir ev açınca, kendi evine ancak 2-3 kez yemek çağrılarında bulunmak için gitti. Savaş sırasında doğmuş olan güzel Remedios'la ikizler onu uzaktan uzağa tanıyorlardı. Amaranta ise delikanlılık yıllarını gümüş balıklar yapmakla geçiren kardeşinin anısını, kendisiyle bütün insanlık arasına 3 metre açıklık koyan bu efsanevi savaşçıyla bir türlü bağdaştıramıyordu. Ateşkes anlaşması yapılacağı haberi yayılınca, ev halkı Aureliano'nun sonunda kendi ailesine bağışlanacağını, yeniden insanlaşmış olarak aralarına döneceğini sandılar ve bunca süredir gölgede kalan aile bağlarını eskisinden de güçlü duydular. Ursula, "Sonunda evimizin bir erkeği olacak yeniden," dedi. Aureliano'yu hepten yitirdiklerini ilk sezen Amaranta oldu. Ateşkes anlaşmasına bir hafta kala, Aureliano yanında subayları, yardımcıları olmaksızın yalın ayak iki erle eve girdi. Erler, Aureliano'nun bir zamanki tepeleme bagajından geri kalan katır eğeriyle şiirlerin durduğu sandığı verandaya bıraktılar. Amaranta, dikiş odasının önünden geçerken ona seslendi. Albay Aureliano Buendía onu tanıyamadı. Amaranta, Aureliano'nun eve dönmesinden duyduğu sevinç içinde, "Ben Amaranta'yım," diyerek kara sargılı elini gösterdi. "Bak." Albay Aureliano Buendía, bir zamanlar ölüme mahkum olarak Macondo'ya geldiği o sabah, kardeşinin elindeki sargıyı ilk gördüğünde nasıl gülümsemişse, bu kez de öyle gülümsedi. "Zaman nasıl da geçiyor," dedi. "Bu korkunç bir şey." Devletin askerleri evi korumak zorunda kaldılar. Sokaktakiler Aureliano'ya sövüp sayıyorlar, suratına tükürüyorlar. Savaşı sonunda daha iyi fiyata satabilmek için yok yere alevlendirmekle suçluyorlardı. Aureliano bir yandan ateşten, öte yandan üşümekten titriyordu. Koltuk altlarında yine yaralar açılmıştı. 6 ay önce Ursula, ateşkes söylentilerini ilk duyduğunda, gelin odasını açmış, silip süpürmüş, köşesinde bucağında kokulu mür sakızı tütsülemiş ve oğlunun Remedios'un artık küflenmiş bebekleri arasında yavaş yavaş kocamak üzere eve dönmesini beklemeye koyulmuştu. Oysa Aureliano, son 2 yıl içinde yaşlanmak dahil yaşama olan bütün ödevlerini tamamlamıştı. Ursula'nın büyük özenle hazırladığı gümüş işliğinin önünden geçerken, Aureliano anahtarların kilidin üstünde olduğunu bile görmedi. Zamanın evi nasıl kemirdiğini, köhneleştirdiğini, anılarını kafasından silip atmamış biri için bunca zaman sonra felaket diye nitelendirilebilecek bir duruma getirdiğini fark etmedi. Ne duvardaki sıvaların dökülmüş olması, ne köşeleri saran kirli pamuk pamuk örümcek ağları, ne begonyaların üstündeki toz, ne kirişlerdeki kurt yenikleri, ne menteşeleri kaplayan pas Aureliano'ya acı vermiyor, ev özleminin kurduğu tuzaklardan hiçbirine düşmüyordu. Battaniyesine sarındı, verandada oturup bütün gün begonyaların üzerine yağan yağmuru seyretti. Sanki yalnızca yağmurun dinmesini beklemek için oraya gelmiş gibi, ayağından çizmelerini bile çıkarmamıştı. Ursula onun yanlarında uzun boylu kalmayacağını sezdi. Madem artık savaşa gitmeyecek, o zaman mutlak ölecek demektir diye düşündü. Bu varsayım öylesine kesin, öylesine inandırıcıydı ki, Ursula bunu bir kehanet olarak yorumladı. O akşam yemekte Aureliano Segundo ekmeğini sağ eliyle koparıyor, çorbasını sol eliyle içiyordu. İkiz kardeşi Jose Arcadio Segundo ise ekmeğini sol eliyle koparıp çorbasını sağ eliyle içiyordu. Davranışları birbirine öylesine bağlı bir bütünlük içindeydi ki, karşılıklı oturan iki kardeşten çok, ayna karşısında oyun yapan birine benziyorlardı. İkizlerin birbirlerinin tıpatıp aynı olduklarını fark ettikleri zaman buldukları bu oyun, Aureliano'nun gelişi onuruna yemekte yinelendi. Ama Albay Aureliano Buendia farkına bile varmadı. Her şeye öylesine yabancı, her şeyden öylesine kopuk bir hali vardı ki, yatak odasına giderken yanından çıplak geçen güzel Remedios'u bile gözü görmedi. Onun bu dalgınlığını bozmayı bir tek Ursula göze alabildi. Yemeğin yarısına doğru, "Yine gitmek zorundaysan, hiç değilse bu akşamki halimizi unutmamaya çalış," dedi. O zaman Aureliano Buendia, acısını, yalnızlığını delip geçmeyi başarabilen tek insanın Ursula olduğunu fark etti. Buna da şaşmadı. Yıllardır ilk kez annesinin yüzüne baktı. Ursula'nın derisi kayış gibi olmuş, dişleri çürümüş, saçlarının rengi gitmişti. Ürkütücü bir görünüşü vardı. Aureliano, annesinin görünüşünü aklında kalan en eski anıyla, kaynar çorba kasesinin masadan düşeceğini yumurtladığı günkü haliyle karşılaştırdı ve anasını paramparça olmuş buldu. Yarım yüzyılı aşkın günlük sıkıntıların anasında bıraktığı izleri, ülserleri, yaraları, çatlakları bir anda gördü ve bunların kendisinde hiçbir acıma duygusu uyandırmadığını da fark etti. Sonra yüreğinde duyguların çürüyüp kaldığı yeri bulmak için son bir çaba gösterdi, bulamadı. Bir başka gelişinde Ursula'nın kokusunu kendi teninde duyunca, hiç değilse utanmaya benzer bir duyguya kapılmıştı. Sonra pek çok sefer Ursula'nın düşüncelerinin kendisininkilere karıştığını fark etmişti. Ama savaş bu duyguların tümünü silip süpürmüştü. Artık karısı Remedios bile, kızı olacak yaşta birinin silik hayalinden başka bir şey değildi. Aşk çölünde tanıdığı ve onun tohumunu bütün kıyı bölgesine yaymış olan sayısız kadın, Aureliano'nun yüreğinde hiç iz bırakmamıştı. Çoğu odasına karanlıkta girmişler, gün doğmadan çıkmışlardı ve ertesi gün bedenindeki yorgunluktan öte tek bir anı kalmamıştı. Zamana ve savaşa yenik düşmeden süre gelen tek duygusu, çocukluklarında kardeşi Jose Arcadio'ya duyduğu bağlılıktı. Bu da sevgiye değil suç ortaklığına dayanan bir duyguydu. Aureliano, Ursula'nın kendilerini unutmaması yolundaki isteğini, "Bağışla, savaş her şeyi silip götürdü," diyerek savuşturdu. O olayı izleyen günlerde Aureliano, dünyadan geçişinin bütün izlerini ortadan kaldırmakla uğraştı. Kendisine özgü hiçbir şey kalmayıncaya dek gümüş işliğinde ne var ne yoksa dağıttı. Giysilerini erlere verdi. Babasının Prudencio Aguilar'ı öldüren mızrağı gömerken duyduğu suçluluk duygusunun eşini duyarak bütün silahlarını avluya gömdü. Yalnızca içinde tek kurşun bulunan tabancasını alıkoydu. Ursula hiç karışmıyordu. Yalnız salonda gece gündüz yanan bir lambanın aydınlattığı Remedios'un resmini yok etmeye kalkışınca Ursula onu önledi. "Bu resim çoktan senin olmaktan çıktı," dedi. Artık bir aile yadigarı o. Ateşkes anlaşmasının yürürlüğe girdiği gece, evde kendisini hatırlatacak bir şey kalmayınca, Aureliano şiirlerin durduğu sandığı aldı ve Santa Sofia della Piedad'ın fırını yakmaya hazırlandığı mutfağa taşıdı. Sararmış kağıtlardan bir tomar alıp uzatarak, "Fırını bunlarla yak," dedi. "Çok eski oldukları için daha iyi yanarlar." Santa Sofia della Piedad, o sessiz kadın, o uysal, o hiç kimseyle, kendi çocuklarıyla bile çatışmayan kadın, bunun yapılmaması gereken bir şey olduğunu sezdi. "Bunlar önemli kağıtlar," dedi. Albay, "Hiç de değil," diye karşılık verdi. İnsanın kendi kendine karaladığı şeyler bunlar. Öyleyse kendiniz yakın albayım. Aureliano kağıtları kendi eliyle fırına atmakla kalmadı. Sandığı da bir kamış bal taşıyla parçalayıp ateşe attı. Saatler önce Pilar Ternera onu görmeye gelmişti. Albay Aureliano Buendia, onu bunca yıl görmedikten sonra, kadının nasıl yaşlandığını, şişmanladığını ve gülüşünün nasıl güzelliğini yitirdiğini görünce şaşırmış, bir yandan da kağıtların dilini bu denli ustalıkla öğrenmesine afallamıştı. Pilar ona, ağzını kolla demişti. Aureliano en parlak günlerinde bir kez daha söylenen bu sözün, kaderini şaşılacak ölçüde belirleyip belirlemediğini düşünüyordu. Kısa bir süre sonra özel doktoru yaralarına pansuman yaparken, Aureliano çok ilgileniyormuş gibi görünmeden yüreğinin tas tamam nerede olduğunu sordu. Doktor kulaklıkla dinledi, sonra tentirdiyota batırılmış pamukla Aureliano'nun göğsüne bir halka çizdi. Silahların bırakıldığı salı sabahı, sıcak ve yağışlı bir gün doğdu. Albay Aureliano Buendia, daha saat 5 olmadan mutfağa girdi ve her zamanki gibi sade kahvesini içti. Ursula, sen böyle bir günde doğmuştun dedi. Gözlerin açık doğunca herkes şaşırıp kalmıştı. Aureliano onun anlattıklarına hiç aldırmadı, çünkü şafak sessizliğini yırtan boru seslerini, askerlerin sıralanışını, verilen komutları dinliyordu. Bunca yıl savaştıktan sonra bu seslerin hiç de yabancı gelmemesi gerekirdi. Oysa Aureliano, gençliğinde gördüğü ilk çıplak kadın karşısında dizlerinde duyduğu kesikliği, teninin ürpertisini bu sabah da duyuyordu. Garip bir özlem duyuyor, o kadınla evlenseydim, savaşı, şan ve şöhreti bilmeyen, adı sanı duyulmamış bir el sanatçısı, mutlu bir hayvan olurdum diye düşünüyordu. Hiç beklemediği bu ürperti kahvaltısını zehir etti. Sabah 7'de Albay Herinaldo Marquez yanında bir grup asi subayla birlikte onu almaya geldiğinde, Aureliano'yu her zamankinden daha yalnız, daha içine kapanık, daha düşünceli buldu. Ursula, Aureliano'nun omuzlarına yeni bir pelerin atmaya çalıştı. Hükümet ne der sonra? Sırtına pelerin alacak kadar bile paran kalmadı diye teslim olduğunu sanırlar dedi. Ama Aureliano istemedi. Kapıdan çıkacağı sırada Ursula'nın ısrarıyla kafasına Jose Arcadio Buendia'nın eski fötr şapkasını geçirdi. Ursula, Aureliano dedi. Orada başın sıkışır, zor durumda kalırsan, son anda ananı düşüneceğine söz ver. Aureliano parmaklarını açıp elini kaldırarak selam verdi ve dalgın dalgın gülümsedi. Sonra tek söz etmeden evden çıktı ve kasabanın dışına çıkana dek peşini kovalayan sövgülerin, hakaretlerin, ilenmelerin ortasına daldı. Ursula ölene dek bir daha çıkarmamaya kararlı olarak kapıya kol demirini vurdu. Burada çürüyeceğiz diye düşünüyordu. Bu erkeksiz evde kül olup gideceğiz. Ama bu alçak kasabaya bizi ağlarken görmek zevkini tattırmayacağız. Ursula bütün sabah evi köşe bucak didik didik etti, en olmayacak yerlere baktı, oğlundan bir anı kalmış mıdır diye arandı, bulamadı. İmza töreni Macondo'nun 20 kilometre uzağında, sonradan çevresinde Neerlandia kentinin kurulacağı koca bir ağacın gölgesinde yapıldı. Silahlarını bırakan asilerin, hükümetin ve partinin temsilcilerine, beyaz giysileriyle yağmurdan ürkmüş bir güvercin sürüsünü andıran genç papaz adayları hizmet ediyordu. Albay Aureliano Buendia, çamura batmış bir katırın üstünde geldi. Tıraş olmamıştı. Düşlerinin paramparça oluşundan çok, yaralarının verdiği sızıdan acı duyuyordu. Çünkü artık bütün umutların sonuna gelmiş, şan ve şöhret özlemini de geride bırakmıştı. Aureliano'nun isteklerine uygun olarak, törende ne bando ne de çanlar çalınıyor, ne havai fişekler patlatılıyor, ne zafer naraları atılıyor, ne de ateşkesin yaslı niteliğini değiştirecek başka bir gösteriye girişiliyordu. Aureliano'nun elde kalabilecek tek resmini çekmeyi başaran fotoğrafçının cam negatifleri de resmin basımına fırsat kalmadan parçalandı. Tören ancak belgelerin imzası için gereken zaman boyunca sürdü. Yamalı bir panayır çadırının ortasındaki tahta masanın çevresinde Albay Aureliano Buendia'ya bağlı kalmış son subaylar oturuyordu. İmzaların atılmasından önce Cumhurbaşkanı'nın özel temsilcisi teslim olma belgesini yüksek sesle okumak istedi. Albay Aureliano Buendia buna karşı çıktı. "Formalitelerle zaman yitirmeyelim," dedi ve kağıtları okumadan imzalamaya hazırlandı. O zaman subaylarından biri çadırdaki uyuşuk sessizliği bozdu. "Albayım, ne olur bizim hatırımız için ilk imzayı siz atmayın," dedi. Albay Aureliano Buendia bu isteği kabul etti. Kalemin kağıt üzerindeki cızırtısından yazıların harflerin tek tek seçilebileceği kadar mutlak bir sessizlik içinde kağıtlar masanın çevresini dolandığı zaman ilk sıradaki imza yeri boştu. Albay Aureliano Buendia o boş yeri doldurmaya hazırlandı. Subaylarından bir başkası atıldı. "Albayım, her şeyin düzelmesi için henüz zaman var," dedi. Albay Aureliano Buendia yüzündeki anlatımı hiç değiştirmeden ilk kopyayı imzaladı. Son kopyayı imzaladığı sırada iki sandık yüklü bir katırı çekerek gelen bir asi albay göründü kapıda. Çok genç olmasına rağmen kuru donuk bir görünüşü, sabırlı bir anlatımı vardı. Makondo bölgesinde devrim örgütünün saymanıydı. 6 gündür binbir zahmetle yol tepmiş, ateşkesin imza törenine tam zamanında yetişebilmek için açlıktan ölmek üzere olan katırı çeke çeke getirmişti. İstemeye istemeye, içi gide gide sandıkları indirdi, açtı ve masanın üzerine 72 altın külçeyi tek tek sıraladı. Bu servetin varlığı hepsinin aklından çıkmıştı. Komuta merkezinin çöktüğü ve devrimin yozlaşarak liderler arasında kanlı bir sen-ben kavgasına dönüştüğü son yılın kargaşası içinde herhangi bir sorumluluk belirlemek imkansızlaşmıştı. Eritilip kalıplaşmış, sonra da pişmiş kille kaplanıp tuğla görünümüne sokulmuş olan devrim altınlarıyla kimse ilgilenmemişti. Albay Aureliano Buendia, teslim belgesindeki devredilen eşya listesine 72 kalıp altını da yazdı ve hiç kimsenin söylev çekmesine fırsat vermeden töreni bitirdi. Kirpas içindeki delikanlı karşısında duruyor, ona kendi donuk bal rengi gözleriyle bakıyordu. Albay Aureliano Buendia, "Başka bir şey mi var?" diye sordu. Genç albay dudaklarını kısarak yanıt verdi. "Makbuz." Albay Aureliano Buendia makbuzu kendi eliyle yazıp verdi. Sonra genç papazların dolaştırdıkları bir bardak limonata ile bir bisküvi aldı ve dinlenmek isterse diye kendisi için hazırlanmış olan sahra çadırına çekildi. Çadıra girince gömleğini çıkardı, karyolanın kenarına oturdu ve öğleden sonra tam 3:15 tabancasını aldı. Özel doktorunun tentirdiyotla göğsüne çizdiği dairenin ortasından kendini vurdu. O anda Makondo'da Ursula, ocağın üstündeki sütün neden böyle geç kaynadığını merak ederek tencerenin kapağını kaldırdı ve içinin kurtlarla fıkır fıkır dolduğunu gördü. "Aureliano'yu öldürdüler," diye haykırdı. Yalnızlıktan doğan bir alışkanlıkla bahçeye doğru baktı ve yağmurdan sırılsıklam olmuş, üzüntülü ve öldüğü zamankinden çok daha yaşlı görünen Jose Arcadio Buendia'yı gördü. Ursula bu kez daha kesinlikle, "Arkasından vurdular ve kimse gözlerini kapatmak zahmetinde bulunmadı," dedi. Güneş batarken Ursula gözyaşlarının arasından gökyüzünden bir duman gibi geçen parlak dairelerin hızla kaydığını gördü ve bunu bir ölüm habercisi olarak yorumladı. Albay Aureliano Buendia'yı kurumuş kandan kas katı kesilmiş bir battaniyeye sarılı ve gözleri öfkeden yerlerinden uğramış olarak getirdiklerinde, Ursula daha hala kestane ağacının altında, kocasının dizlerine kapanmış, hıçkırarak ağlıyordu. Aureliano Buendia tehlikeyi atlatmıştı. Kurşun öylesine düzgün bir yol izlemişti ki, doktor Tenterdiot'a batırdığı beze Aureliano'nun göğsünden soktu, sırtından kolayca çekti çıkardı. Sonra da kendinden hoşnut bir tavırla, "Bu benim şaheserimdi," dedi. Kurşunun hayati organlardan hiçbirine zarar vermeden geçebileceği tek yer orasıydı. Albay Aureliano Buendia, çevresinin ruhunun kurtulması için umutsuz dualar mırıldanan genç papazlarla sarıldığını gördü. İşte o zaman Salt Pilar Ternera'nın falıyla alay etmiş olmak için düşündüğü gibi kurşunu ağzının tavanına sıkmadığına yandı. Doktora döndü. "Elimde hala yetki olsaydı seni hemen kurşuna dizdirirdim," dedi. "Canımı kurtardığın için değil, beni enayi yerine koyup gülünç düşürdüğün için vurdururdum seni." Ölmeyi beceremeyişi, kaybettiği saygınlığını birkaç saat içinde yeniden kazandırdı. Duvarları altın tuğlalarla örülü bir oda uğruna savaşı sattı diye dedikodu yapanlar, onun intihara kalkışmasını bir erdem gösterisi olarak yorumlayıp şehit mertebesinde kutsadılar. Daha sonra Cumhurbaşkanı'nın verdiği liyakat nişanını Aureliano kabul etmeyince can düşmanları bile odasına doluştular. Ateşkes anlaşmasını tanımayıp yeni bir savaşa girişmesini istediler. Ev kendilerini bağışlatmak isteyenlerin geçmiş olsun dileğiyle sundukları armağanlarla doldu taştı. Albay Aureliano Buendia, eski silah arkadaşlarının yoğun desteğinden etkilenerek savaş konusundaki isteklerini geri çevirmedi. Tam tersine bir an yeni bir savaş düşüncesiyle öylesine coştu ki, Albay Herinaldo Marquez, onun savaş açmak için ufacık bir bahane beklediğini sandı. Bu bahane de ortaya çıkmakta gecikmedi. Cumhurbaşkanı herkesin durumunun özel bir komisyonca incelenip mecliste onaylanmasına dek ister liberal ister muhafazakar olsun eski savaşçılardan hiçbirine emekli aylığı bağlanmayacağını söyledi. Albay Aureliano Buendia bu rezalettir diye kükredi. Postadan haber gelecek diye bekleye bekleye yaşlanıp ölecekler dedi. İyileşene kadar otursun dinlensin diye Ursula'nın aldığı salıncaklı koltuktan ilk kez kalktı, yatak odasında bir aşağı bir yukarı gezinerek Cumhurbaşkanı'na sert bir mesaj dikte ettirdi. Kamuoyuna hiç açıklanmayan bu telgrafta Neerlandiya anlaşmasının ihlal edilmesini kınıyor ve emekli aylıklarının bağlanması 2 hafta içinde çözümlenmezse ölene dek savaşacağı tehdidini savuruyordu. Öylesine haklıydı ki eski muhafazakar savaşçıların bile kendisini destekleyeceğini umuyordu. Ne var ki hükümetin verdiği tek karşılık sözüm ona Aureliano'yu korumak için kapıya dikilmiş askerlerin sayısını arttırmak ve ne için olursa olsun eve girilmesini yasaklamak oldu. Ülkenin her yanında göz altında tutulan öteki liderlere de aynı yöntem uygulandı. Bu öylesine zamanında kapsamlı ve etkili bir operasyondu ki, ateşkes anlaşmasının imzasından 2 ay sonra Albay Aureliano Buendia iyileşip ayağa kalktığında en tutkulu, en coşkulu tertipçileri ya ölmüş ya sürülmüş ya da yönetici kadrolara ayak uydurmuşlardı. Albay Aureliano Buendia Aralık ayında odasından çıktı ve savaşı kafasından silip atması için verandaya bir göz atması yetti. Ursula o yaşında akıl almaz bir canlılıkla evi yeniden gençleştirmişti. Oğlunun yaşayacağını anladığı zaman "Benim kim olduğumu görecekler," dedi. Dünyada bu deliler evinden daha iyi, daha güzel, kapısı herkese açık bir ev olmayacak. Evi baştan aşağı sıvattı, badana boya yaptırdı, eşyayı değiştirdi, bahçeyi yeniden düzeltti, yeni çiçekler diktirdi ve göz kamaştırıcı yaz güneşi yatak odalarına bile girsin diye bütün kapıları, pencereleri ardına dek açtı. Yıllarca üst üste binmiş yaslara son verdi ve kendisi de eski giysilerini çıkarıp renkli gençlere yaraşan giysiler giydi. Laterna'nın müziği yeniden evi neşeye boğdu. Amaranta, Laterna'nın sesini duyunca Pietro Crespi'yi, akşamları elinde fulyalarla gelişini, lavanta kokusunu hatırladı ve solgun yüreğinin derinliklerinde zamanla arınmış saf bir kin doğdu. Bir gün Ursula salonu düzeltirken evi bekleyen askerlerin yardımını istedi. Nöbetçilerin genç komutanı askerlere izin verdi. Ursula yavaş yavaş onlara yeni işler yükledi. Onlara yemek yediriyor, giyecek ve pabuç veriyor, okuma yazma öğretiyordu. Hükümet nöbetçileri kaldırdıktan sonra da askerlerden biri evde kaldı ve uzun yıllar Ursula'ya hizmet etti. Nöbetçilerin genç komutanı ise güzel Remedios'un kendisini tersleyip reddetmesi yüzünden çıldırdı ve yılbaşı günü onun penceresinin altında ölü bulundu. 17. ayrımın sonu, sayfa 160.